Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye programı ekibi adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Ben Deniz Murat Yılmaz. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, siyasi tarihimiz içerisinde bilhassa 19. yüzyılda gerçekleşen reform ve modernleşme hareketleriyle başlayan kanuni esası anayasal devlet ve meşrutiyetle başlayan meclisli demokratik hayatımızın başlangıcından itibaren tarihini ele almaya çalışacağız. Böylece bugün birçok problemi aşma yeteneği gösteren Türk demokrasisinin tarihi köklerini, tecrübesini, dinamiklerini, bu Türk demokrasinin aynı zamanda Osmanlı coğrafyasındaki diğer alanlara olumlu etkisini ve bugüne de yön tutabilecek, bugüne de ışık tutabilecek olumlu mirasını ortaya koymaya çalışıyoruz. 19. yüzyıl, İlber Ortaylı'nın ifadesiyle imparatorluğun en uzun yüzyılı, gerçekten üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir yüzyıl. Bunu geçtiğimiz programlarda konuşmuştuk. Buradaki reform, modernleşme hareketleri aynı zamanda dünyadaki büyük mücadele ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kendini koruma gayretleriyle beraber gelişmişti. Aynı gayret 20. yüzyılın başında, 2. Meşrutiyet'ten sonra da devam etti. 2. Meşrutiyet'in hikayesini, kendi içerisindeki kırılmaları, farklılıkları geçtiğimiz programlarda yine ele almaya çalıştık. 2. Meşrutiyet döneminin meclislerini konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz programlarda bu meclislerin politik bir takım kümelenmelerini, özetlemelerini aktarmaya çalıştık. Bu günkü programımızda meclisin aritmetiğinden meclis faaliyetlerine, denetleme gayretlerine yönelik, işte yasama faaliyetlerine yönelik bakışlarımız, değerlendirmelerimiz olacak. 1908'deki mecliste İlk yasama döneminde meclis aritmetiği çok değişkendi. Yine bunu hatırlayacaksınız. Seçimleri anlatırken, İttihat Terakki'yi anlatırken bir ölçüde buna işaret etmiştik. Seçim sonuçları kısmında yine işaret ettiğimiz Mebusan Meclisi'nde 1908'de 281 mebus seçilmişti. Görünüşte bunların 165 kadarı İttihat Terakki Cemiyeti'ne bağlıydı. 1908 Meclisi açıldığı andan feshedildiği ve erken seçime gittiği tarihe kadar meclis içinde farklı zamanlarda birkaç tane fırka, yani bugünkü anlamıyla parti kuruldu. Ufak meselelerden bile İttihat Terakki'den ayrılan mebuslar oluyordu. Henüz fırka hayatı, fırka disiplini, fırka kültürü, işte bir siyasi program dahilinde beraber hareket etme, aynı zamanda bir fırkanın yönetimi konularında bir tecrübe eksikliği söz konusuydu. Gazetelerde İttihat Terakki'den ayrıldım şeklinde ilan verenler dahi çıkıyordu. Kanun esasında parti değiştirmeyi engelleyen herhangi bir hüküm de gerçekleşmemişti, mevcut değildi. Türk ve Müslüman olmadığı halde İttihat Terakki'nin baştaki seçim stratejisi çerçevesinde cemiyet tarafından seçtirilmiş gayrimüslim mebusların çoğu İttihat Terakki bünyesinde kalmamış, ayrılmıştır. 1908 seçimlerinde hem Ahrar'ın hem de İttihat Terakki'nin ortak adayı olan bazı mebuslar olmuştur. Sadece bir muhalifin seçildiği belirtilmekte ise de 281 mebus üzerinden düşünüldüğü vakit zaman içerisinde ciddi kan kaybı yaşamıştır İttihat Terakki. 1909'da kanun esasiyi değiştirirken 1911'de bir değişiklik için üye tam sayısının 3'te 2'sini sağlayamamış ve bu ciddi anlamda İttihat Terakki açısından kaygı kaynağı olmuştur. Yani tekrar hatırlatalım değerli dinleyiciler. Bir tane mebus seçilebilmiş muhalif olarak. Geri kalanın hepsi neredeyse İttihat Terakki listesinden seçilmiş. Ama İttihat Terakki 1911'deki anayasa değişikliği için üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğunu sağlayamıyor. Neredeyse meclis kendisinden olmakla beraber. İlk toplantı yılı içinde İttihat Terakki listesinden seçilmiş bazı Arap, Arnavut, Rum, Ermeni ve Ruslar cemiyetin politikalarından rahatsız olup Sabahattin Bey'in ademi merkeziyetçi fikirlerine yakınlık besleyen Ahrar Fırkası'na geçecektir. Ahrar Fırkası bu manada bir muhalefet odağı olacaktır. Dediğimiz gibi bu dönemde bu meseleler bir yandan konuşuluyor, tartışılıyor, diğer yandan dışarıdan müdahaleler söz konusu. O yüzden bu dönemdeki meclisin, siyasetin kendi içinden bahsettiğimiz tecrübe eksikliklerinden kaynaklanan problemlerinin yanı sıra bilhassa dışarıdan yapılan müdahaleler ve dünyadaki büyük altüst oluş dolayısıyla yaşanan dalgalanmaların da meclise ve siyasete olumlu olmayan manada tesirlerinin olduğunun altını çizelim. Bu bakımdan İttihat Terakki Cemiyeti kendi çoğunluğunu kurmuş olmakla beraber zaman içerisinde meclisin faaliyetleri boyunca zayıflayacaktır. Burada işte bir takım bazı azınlık gruplarının da ayrışmaya, başka bir takım yollar aramaya başladığı bir dönem söz konusudur. 1912 ve 1914 meclisine baktığımızda ikinci yasama dönemi 3,5 ay sürmüş. Meclis aritmetiği büyük ölçüde değişmemiştir. İttihat Terakkilerin sopalı seçim sonrasında daha yüksek bir parti disiplini sağladığı belki söylenebilir. Birinci Dünya Savaşı içinde ve tek parti rejiminde artık bu meclisin faaliyetleri devam edecektir. Meclis İttihat Terakki'ye tam olarak tabidir. Bununla birlikte bazı muhalif, liberal görüşlü mebusların var olduğu söylenebilir. Bunların işte çeşitli faaliyetlerden 10 civarında olduğu tahmin ediliyor bu konunun uzmanı akademisyenler tarafından. Bununla birlikte Dünya Savaşı'ndaki mağlubiyet cemiyetin kontrolünü sona erdirecektir meclis sonrasındaki faaliyetler bakımından. Evet, 1920'deki meclise baktığımızda 170 mebus seçilmiştir. Bunların 24'ü meclis çalışmalarına hiç katılmamıştır. 12'si bir defa bulunmuştur. 100'ü nadiren gelmiş. Meclis çoğunlukla 50-60 mebusla çalışmıştır. Meclisteki tek grup Felah-ı Vatan grubudur. 6 Şubat 1920'de kurulmuştur. Grubun oluşumunda 76 mebus ittifakla bir belge imzalanmış, 11 mebus da sonradan bu gruba dahil olmuştur. Hürriyet ve İtiraf Fırkası'nın seçime girmemesi, Müdafaa-i Hukuk Hareketi'nin ve onunla ilişkisi olan mebusların öne çıkmasını sağlamıştır. Tuna'ya grubun bir siyasi parti olarak kurulmadığından, önemli bir program ve tüzüğe sahip olmadığından bahseder. Ancak bir iç tüzüğe sahip olduğu sonraki çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Grubun bütün gayesi Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarının meclise mal edilmesini sağlamaktır ve bunu da başarıyla gerçekleşmiştir. Biliyorsunuz bu da İstanbul'un işgali sona erecek ve 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulacak. Buradan bazı kaçabilen mebuslar da oraya katılacaktır. Evet, meclis faaliyetlerine baktığımızda meclislerin malum İşte yasama faaliyetleri söz konusudur. Bir de denetleme faaliyetleri söz konusudur. Demokrasi açısından kıymetli faaliyetleri, meclisin varlığını mümkün kılan faaliyetler bunlardır. İlk yasama dönemi birinci ve ikinci toplantı yıllarında meclis başkanı Ahmet Rıza meclisin senelik faaliyetleri hakkında bir muhasebe yapmış, sayısal veriler de paylaşmıştır. Meclis Başkanı'nın birinci toplantı yılının sonunda verdiği döküme göre 8 aylık 140 birleşimden oluşan sürede hükümet 73 kanun tasarısı göndermiş, 53'ünün müzakeresi tamamlanmıştır. 20'si ise encümenlerde görüşülmektedir. Üyeler genel kurulda 668 takrir vermiş, Bunların 158'i kabul edilmiş. Bunlar encümenlerde incelendikten sonra ilgili nezaretlere sevk edilmiş. Nezaretlere yani bakanlıklara. 348'i ise reddedilmiştir. Meclise verilen arzuhallerin ve benzeri başvuruların sayısı 10.000'e ulaşmış. Bunlardan 2400'ünün gereği yapılarak dilekçe sahiplerine durum bildirilmiştir. 2100'ü ait olunan nezaretlere yani bakanlıklara gönderilmiş. 5200'ü müracaat merci görülmediği için reddedilmiş. Kalanının da incelemesi sürmektedir. Başkan kanun tasarılarının anayasaya göre 2 defa Ayan'la anlaşmazlık halinde 3. defa görüşüldüğünü hatırlatmıştır. Kendisinin ardından konuşan sadrazam ise meclisin 56 kanunu ikmal ettiğini belirtecektir. 7,5 ay süren ikinci toplantı yılının son oturum dahil 125 birleşim gerçekleşmiş. Hükümetten 114 kanun tasarısı gelmiş. Bunlardan 65'inin müzakeresi tamamlanmış. Ayağına gönderilmiş. Yani meclisin diğer kanadına. İvedi olmayanlar 2 defa müzakere edilmiş. 18'inin encümen görüşmesi bitmiş. Genel kurulda görüşmeyi beklemektedir. Ahmet Rıza bu senenin daha verimli geçtiğini belirtecektir. Takrirlerden ve arzuhallerden söz etmeyecektir. 1908 işte 1909 yıllarındaki gelişmeleri Ahmet Rıza dönemin meclis başkanı önemli siyasi hayatımız bakımından, siyasi fikir tarihi bakımından önemli isimlerden bir isimdir. Üçüncü toplantı yılında 114 birleşim gerçekleşmiş ise de sayısal veriler Ahmet Rıza Başkan tarafından paylaşılmamıştır. Dördüncü toplantı yılı 40 birleşimden ibarettir ve yukarıda anlatıldığı üzere Meclis İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından feshedilmiştir. Daha önce bunu anlatmıştık. İkinci yasama dönemi 1912 ise tek toplantı halinden ibaret kalmıştır. 47 birleşimden sonra bu sefer İttihat Terakki muhalif hükümet tarafından feshedilecektir. İttihat Terakki muhalifi hükümet tarafından feshedilecektir. İlk yasama döneminin en önemli yasama faaliyeti 31 Mart ayaklanmasından sonra gerçekleşecektir. Kanun esasındaki değişikliklerle hem hükümet sistemi hem de haklar ve hürriyetler rejimi yeniden düzenlenmiştir. Malum bu ayaklanma meşrutiyet rejiminin kendi içerisinde önemli bir kırılmadır. İşte biraz önce de ifade ettiğimiz gibi anayasaya, hükümet sistemine, haklar ve hürriyet rejimine etki edecektir. Bunların görüşmeleri meşrutiyetin ilk yıllarında başlamış ancak 4 aylık bir sürede tamamlanmış. Ayrıca hukuk sistemi içinde eksiklikleri hissedilen meşrutiyetin ilk aylarına özgü geniş bir hürriyet içeren ortamı da disipline edecek kanunlar çıkarılmıştır. Feroz Ahmet'in tabiriyle, Feroz Ahmet bu dönemi çalışan önemli araştırmacılardan birisi, bunların hepsi bir meşruti ıslahata dönüktür. Meclisi en çok yıpratan yasama faaliyeti 1909'da kapsamlı anayasa değişikliği paketi içinde değiştirilmiş, mebusanın fesini düzenleyen 35. maddeye dair müzakerelerdir. İttihat Terakki Cemiyeti 1909'daki kapsamlı pakette meclisin fesini güçleştirmişken mecliste kontrolü yitirmeye başlayınca sonraki senelerde fesi kolaylaştırmayı hedefleyen bir düzenlemeyi geçirmek için hayli zaman ayırmış, teklifin kendisi kriz çıkarmış, amacına ancak ikinci yasama döneminde 1914'te ulaşabilmiştir İttihat Terakki. İki sene sonra 1916'da bu maddeyi bu sefer tamamen kaldıracaktır. Kendi hakimiyeti tamamen tesis edildiği için İttihat ve Terakki Cemiyeti meclisin feshi meselesi bu dönemde siyasi rejimin kazandığı mahiyeti gösteren en önemli düzenleme ve tavır belirleme noktasıdır. İttihat Terakki önce meclisin fesini zorlaştıran bir yerde duruyor. Kendi hakim olmaya başlayınca meclisin fesin kolaylaştırılmasını istiyor. Sonra tam hakimiyet gerçekleşince de artık buna da ihtiyaç duymuyor. Üçüncü yasama döneminde ise yani 1914-18 meclis üstünlüğü prensibi yürütme tarafından fiilen hayli örselenmiştir. 1876 kanun esasına göre dediğimiz gibi bu dönem aslında tek parti uygulaması olan bir dönemdir. 1876 kanun esasına göre bazı durumlarda Bakanlar Kurulu'nun kararları Mebusan Meclisi toplandıktan sonra verilecek karara kadar geçici bir kanun hükmündedir. geçici kanun aracı işte bu dönemde İttihat Terakki tarafından hayli sık bir şekilde kullanılmış. Böylece meclisin yetkileri bir ölçüde hükümetin eline geçmiştir. Geçici kanunlar Mebusan Meclisi tarafından onaylanmak üzere sunulduğunda parlamentoyu lastik damga parlamentosuna dönüştürecek uygulamalar görülmüştür. Bu dönemde böyle bir ifade vardır. Lastik damga parlamentosu denilmektedir. İttihat Terakki'nin ilk yasama dönemlerinden sonra meclisi sadece gerekli bir aksesuar olarak gördüğü öne sürülebilir. Artık meclis ehemmiyetini kaybetmiştir. Fırka önemliyettedir. Bu araçtan mütareke döneminde de damat Ferit hükümeti yararlanmaya çalışacaktır. 1912'de meclis feshedildikten sonra uzun süre açılmamıştır. Bu ara 1914'e kadar sürer. Birinci Dünya Savaşı başladıktan kısa bir süre sonra gecikmeli bir şekilde meclis açılacaktır. Normal şartlarda seçimlerin başlama süresini de dikkate alarak Şubat'ta açılması gerekirken azınlıklarla yaşanan anlaşmazlıklar dolayısıyla açılış Mayıs'ı bulacaktır. Evet, görüldüğü gibi meclisin bu yasama faaliyetleri konusundaki performansı rejimin karakterinin değişmesiyle beraber de düşecektir. Netice itibariyle bu özellikle 1912'den sonra sopalı rejimlerle başlayan 14'ten sonra 14-18 arasında da tamamen işte bir tek parti rejiminin olduğunu söyleyebiliriz. Burada meclis artık doğrusu kendisinden kanun esasının, meşruiyetin, demokrasinin beklediği performansı gösterebilecek noktadan uzaktır maalesef. Denetleme faaliyetleri bakımından 2. Meşruiyet döneminde 1909 değişikliklerinden sonra yasama organı meclise karşı parlamenter sistemlerde yer alan denetim yetkileriyle donatılmıştır. Denetim kuruluşunda ve gerek duyulursa görev esnasında talep edilebilecek güven oylaması mekanizması anayasa metnine girmiş, gen soru yöntemi benimsenmiş, yasama organı yürütme organına karşı güçlenmiştir. 1876 kanun esasında Mebusan Meclisi iş tüzüğünde denetim araçlarından soru, gen soru benzeri ve meclis soruşturması mevcuttur. Ancak genel görüşmeye ve meclis araştırmasına yer verilmemiştir. Soru, gen soru arasında, yani o dönemde buna istisah deniyor. Soruyla gen soru arasında bir denetim aracı olarak kanun esasının ilk halinde vardır. 1909 Ağustos'unda Büyük Anayasa Değişikliği paketi benimseninceye kadar bu farklı özelliği de uygulanmıştır. İstisah işlem görebilmesi için mecliste önce kabul edilmesi gerekir. Bu takdirde bakanlardan kime soru sorulduysa o kişi gelir, mecliste açıklama yapar. Uygulamada bu esnada bir müzakere de açılabilir. Ama en sonunda mecliste de bu açıklamanın yeterliliğinin oylanması gerekir. Ancak yürütme organının vereceği cevap onlar için siyasi sorumluluk meydana getirmez. 1909 değişikliğiyle bu cevap verme sürecine cevap yeterli gelmezse bu bakan hakkında itimatsızlık beyan edilmesi, bunun oylanması ve hatta düşürülmesi de eklenecektir. Bu doğrudan artık gen soru anlamına gelecektir. Bu durum sadrazam hakkında gerçekleşirse Bakanlar Kurulu'nun topluca düşmesi sonucunu doğuracaktır. Evet, bu denetleme meselesine önümüzdeki programda devam edelim. Bu konuda biraz daha söyleyeceklerimiz var. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyoruz efendim.
Dünden yarına Türkiye.